Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve mutahhar ehl-i beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7 Farvardin 1401, Hicri Kameri 24 Şaban 1443 ve Miladi Takvimle 27 Mart 2022 Pazar. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, Nevruz özel programı, İslam dininde çocukların ve ergenlerin talim ve terbiyesi ve dinleyicilerle baş başa adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, anlaşma noktasına yaklaştık ancak henüz çözümlemiş birkaç önemli mesele var dedi. Yemen tek taraflı ateşkes ilan etti. İstanbul Boğazı'ndaki mayın etkisiz hale getirildi. Biden, Putin'e çok ağır sözlü saldırıda bulundu. Putin'e kasap dedi, Rusya ise Biden'ın tedaviye ihtiyacı olduğunu bildirdi. Irak parlamentosu Cumhurbaşkanı'nı seçemedi. Şimdi haberler.
İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Bangladeş Devlet Başkanı ve Başbakan'a ayrı ayrı mesajlar göndererek bu ülkenin milli gününü kutladı. Cumhurbaşkanlık Enformasyon Merkezi'nin bildirdiğine göre İran Cumhurbaşkanı Reisi dün Bangladeş Ulusal Günü'nün yıl dönümü nedeniyle Bangladeş Devlet Başkanı Muhammed Abdülhamid ve Başbakan Seyyid Hasene Vecidi ayrı ayrı mesajlarla tebrik etti. Reisi Bangladeşli mevkidaşına hitaben iki ülke arasındaki iyi ve kardeşlik ilişkilerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki ülke yetkililerinin dayanışma ve işbirliği sayesinde İran ve Bangladeş halklarının dostane ilişkileri ve yakın ve yapıcı işbirliğinin çeşitli alanlarda ve karşılıklı çıkarları sağlamak için daha da derinleşmesini temenni ediyorum dedi. Reisi Bangladeş Başbakanı'na tebrik mesajında da iki ülke yetkililerinin çabaları ışığında iki ülke arasındaki ilişkilerin bütün alanlarda geçmişe göre daha da gelişmesini diledi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullayan, anlaşmaya varma noktasına yaklaştık ancak bazı önemli konular henüz çözülmedi dedi. Emir Abdullayan, İran televizyonuna yaptığı açıklamada müzakerelerin son durumunu değerlendirdi. Emir Abdullayan açıklamasında kapsamlı ortak eylem planı nükleer anlaşmanın ötesinde bir müzakerenin söz konusu olmadığını bildirerek yaptırımların kalkması konusunda büyük gelişmeler yaşandığını söyledi. İran Dışişleri Bakanı açıklamasında şöyle dedi. Amerikalılar doğrudan müzakere istiyordu. Defalarca Biden'ın bu şekilde iyi niyetini göstermek istediğini dile getirdiler. Biz de Amerika'nın eğer anlaşma konusunda iyi niyeti varsa İran'a karşı yaptırımları kaldırması gerektiğini belirttik. Biz hatıra fotoğrafı çekme peşinde değiliz. Bizim istediğimiz pratikte gerekli adımların atılmasıdır. Biz bu meseleyi aracılara ilettik dedi. Emir Abdullayan açıklamasının devamında anlaşmaya yaklaştık ancak geriye kalan birkaç konu var. Bu konular sayı olarak az ama bir o kadar da önemli dedi. İranlı yetkili müzakerenin son aşamalarında müzakereye engel olan temel mesele Amerika'nın tarafının hırsıdır. Onların aşırı taleplerini Borrell'e ilettim ve ona bizim de talepte bulunabileceğimiz birçok konu olduğunu hatırlattım. Şimdiye kadar müzakerelerin kesin bir sonuca varmasını engelleyen temel mesele Amerikalı tarafın ele aldığı bir takım konular. Bazı meselelerde görüş ayrılıklarımız var. Uygulama aşamasında Amerikalı tarafın adım atması gerektiğini Amerika'da kabul etti şeklinde konuştu. İran Dışişleri Bakanı açıklamasının devamında Amerika'nın tek taraflı yaptırımlar listesinden hakiki ve hukuki şahısların adının kaldırılması gerektiğini müzakerelerimizin önemli meselelerinden biridir. Bir diğer önemli mesele de devrim muhafızlarıdır. Devrim muhafızları konusunda bu teşkilatın güvenlik ve savunma rolünün dikkate alınmasıdır dedi.
İran Sağlık Bakanı, İran korna ile mücadelede 10 güçlü ülke arasında yer alıyor dedi. Behram Aynullahi dün yaptığı açıklamada, şu anda korna ile mücadelede en güçlü 10 ülke arasındayız. Bu başarı kolektif çabayla elde edildi dedi. Aynullahi korna döneminde 6 aşı üretim merkezi İran'ın ilerlemedeki gücünü ve kendi kendine yeterliliğini yeniden gösterdi dedi. Korna aşısı alanında büyük ilerleme kaydettik diyen Sağlık Bakanı Aynullahi ayrıca bugün İran'da başta korna olmak üzere birçok mücadele alanında çok ilerleme kaydedildi ve İran kendini dünyaya kanıtladı dedi.
İran İslami Tebligat Kurumu İbranice Arap ve Batı Koalisyonu'nun, affedersiniz İbrani Arap ve Batı Koalisyonu'nun Yemen'e karşı işlediği savaş suçlarının 7. yıl döneminde bildiri yayınlayarak direniş söylemi güç dengesini ve hakim güçlerin siyasi denklemlerini değiştirdi dedi. İran İslami Tebligat Kurumu bildirisinde kısaca şu cümlelere yer verdi. 26 Mart 2015 yıkıcı savaşın başlangıcı ve Yahudi, Arap, Batı koalisyonunun acımasız kuşatması, Amerika'nın ve Siyonizmin tam desteğiyle Ali Suud terör rejiminin mazlum Yemen halkına karşı utanmaz suçları ve cinayetlerinin başlama tarihidir. Bildirdi, bu savaşın doğrudan ve dolaylı sonuçlarının her şeyden önce Yemenli sivilleri, masum kadın ve çocukları etkilediği, hayati altyapıyı, iletişim, ekonomi, sağlık ve eğitim merkezleri ve tesislerini, geçim kaynaklarını tahrip ettiğine dikkat çekildi. Bildirdi ayrıca şöyle denildi. Bu bariz saldırganlık ve büyük insan zulmü karşısında uluslararası örgütlerin ve sözde insan hakları savunucularının soğuk ve ölümcül sessizliği bu senaryonun bir başka parçası ve uluslararası kurumların ve insan hakları savunucularının sicilinde bir lekedir.
Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Cumartesi gecesi Sana'nın Suudi Arabistan ile 3 gün boyunca tek taraflı ateşkes ilan edeceğini duyurdu. Muhabirimizin bildirdiğine göre Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi El-Maşat, ülkenin silahlı kuvvetleri arasında tüm iç ve dış cephelerde tek taraflı 3 günlük bir ateşkes ilan ederek, Suudi Arabistan tüm kuvvetlerini Yemen topraklarından ve sularından çeker ve Yemen'e yönelik kuşatma ve saldırılarına son verirse, Sana kalıcı ateşkese hazırdır dedi. Maşat, Suudi Saldırgan Koalisyonu barışa engel olan tüm eylemleri durdurmaya çağırdı. Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı, kuşatmanın, akaryakıt gemilerine el konulmasının ve bu ülkenin insanların en basit insan haklarından yoksun bırakılmasının, barışın ve güven inşasının gereklerine aykırı olduğunu vurgulayarak, kuşatma savaşın uzamasının temel nedeni ve barışın önünde bir engeldir. Bundan uluslararası toplum ve saldırgan koalisyon sorumludur dedi. Yemen Yüksek Siyasi Konsey Başkanı, Yemen halkının derinleşinin 8. yılı, savunma alanında sürprizlerin ve büyük değişikliklerin yılı olacak dedi. Yemen ordusunun ve halk komitelerinin savunma gücü, ülkenin işgalci Suudi koalisyonu tarafından kuşatılmasına rağmen her geçen gün artıyor.
Saldırgan Suudi rejimi ve koalisyonuna bağlı savaş uçakları Yemen'in liman kenti Hudeyde'de bir tıbbi malzeme deposunu hedef aldılar. El Meyadin'e göre dün Suudi koalisyonu savaş uçakları liman kenti El Hudeyde'de bir tıbbi malzeme deposunu vurdular. Saldırılardan birkaç dakika önce Yemenli kaynaklar Suudi saldırgan koalisyonunun Hudeyde'de Salif limanlarını ve Sana havalimanını bombalama tehdidinin açık bir savaş suçu olduğunu bildirdiler. Yemen, Suudi saldırgan koalisyonunu kuşatması sebebiyle son 7 yıldır ciddi yakıt, gıda ve tıbbi ekipman sıkıntısı yaşıyor. Suudi Arabistan ve müttefiklerinin Yemen'de başlattığı savaş şimdiye kadar yüz binlerce Yemenlinin ölümü ve yaralanmasına ve milyonlarca Yemenlinin evini barkını terk etmesine neden olurken ayrıca Yemen'in altyapısının %85'i de yerle bir oldu.
Şanghay İşbirliği Örgütü, daimi ve gözlemci üye ülkelerin büyük elçileri ve diplomatların katıldığı özel bir törenle Nevruz kutlandı. Nevruz birçok ülkede Güneş Yeni Yılı'nın başlangıcıyla kutlanan İran kökenli eski bir bayramdır. Şanghay İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Zhang Ming, Cuma günü örgütün Pekin'deki sekreterliğinde düzenlenen törende Nevruz'u hayatın sembolü olarak anarak Nevruz'un Çin Baharı ile pek çok benzerliği vardır dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de bir video mesajında ülkelerin gelenek ve göreneklerini korumanın önemine vurgu yaparak Nevruz barış ve dostluk getiren çok önemli bir kutlamadır dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Çin Büyükelçisi Muhammed Keşavarzade de merasimin kulisinde yaptığı açıklamada milyonlarca insan tarafından kutlanan bir dünya mirası olan Nevruz'un Şanghay İşbirliği Örgütü üye ülkelerinde çok popüler olduğunu kaydetti. Keşavarzade ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin Şanghay İşbirliği Örgütü'ne daimi üyelik süreci devam ediyor ve bu süreç yakında tamamlanacak dedi. Etkili oturum alanlarında, aralarında farklı ülkeler ürünlerini ve yemeklerini ziyaretçilere sundu. İran İslam Cumhuriyeti bu kültürel etkinlikte renkli bir varlık sergiledi.
Türkiye'de son 24 saatte 267.848 COVID-19 testi yapıldı. 13.849 kişinin testi pozitif çıktı. 70 kişi yaşamını yitirdi. Bu arada 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı %85.32, birinci doz aşı yapılanların oranı %93.07 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146.751.309 doza yükseldi.
İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde mayın paniği yaşandı. Ekipler harekete geçti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Boğazı açıklarında bulunan mayına ilişkin inceleme sonucunda eski tip olduğu belirtilen mayın SAS Timdimiz tarafından etkisiz hale getirildi dedi. Öte yandan çift yönlü gemi trafiğine kapatılan Boğaz yeniden trafiğe açıldı. Öte yandan İstanbul Boğazı'nda dün akşam saatlerinde yeniden mayın bulunduğuna dair ihbar asılsız çıktı. Bölgeye giden ekipler cismin mayın olmadığını tespit etti. Rusya-Ukrayna savaşında bir ay geride kalırken Ukrayna'nın Odessa'dan Rus savaş gemilerini durdurmak için Karadeniz'e bıraktığı ve fırtına sonucu çıpalarından kurtulup sürekliliği öne sürülen mayınların İstanbul'a kadar ulaşabileceği belirtilmişti.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı devam ederken Amerikan Başkanı Biden, Rus mevkidaşı Putin'e yüklenmeyi sürdürüyor. İki ülke arasında bu kez de kasap ve tedavi polemiği yaşandı. Polonya'nın başkenti Varşova'daki Ukrayna mülteci kampını ziyaret eden Biden, burada kalanlarla sohbet etti. Amerikan Başkanı Putin hakkındaki düşüncesi sorulunca ise o bir kasap dedi. Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın başkanı Volodin ise Biden'ın sözü üzerine yayınladığı açıklamasında Biden'ın tavırlarını psikologların incelemesini tavsiye etti. Volodin, Amerikan vatandaşları başkanlarından utanç duymalı. Biden belki de hastadır. Tedavi olsa iyi olur. O mutsuz bir adam ifadesini kullandı. Öte yandan Biden, Polonya'daki Kraliyet Kalesi'nin önündeki konuşmasında Rusya'nın askeri harekatının 10 yıllarca sürecek bir savaş tehdidi oluşturduğunu kaydetti.
Amerika Dışişleri Bakanı Ukrayna'ya 100 milyon dolar değerinde başka bir güvenlik paketi tahsis edildiğini duyurdu. İran'a göre Amerika Dışişleri Bakanı Blinken, cumartesi günü yaptığı açıklamada 100 milyon dolarlık yeni güvenlik yardımının Ukrayna İçişleri Bakanlığı'nın sınırları güvence altına alma, polis operasyonlarını koruma ve önemli hükümet altyapısını Rusya'nın saldırılarına karşı koruma kapasitesini arttırmayı amaçladığını söyledi.
Rusya'nın Viyana merkezi uluslararası kuruluşlardaki daimi temsilcisi Mikhail Ulyanov, dün gece Amerikalıları Rusya'ya karşı yaptırımların başlıca karlı çıkan taraf ve Avrupalıları kaybedenler olarak nitelendirdi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı Rusya için çok yaygın bir şekilde iktisadi, siyasi ve sportif alanlarda olumsuz sonuçlara neden olurken Rusya'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Ulyanov, dün gece Twitter'da Rusya karşıtı yaptırım kampanyasından asıl karlı çıkanın Amerika olduğunu, zararlı çıkanın ise Avrupa Birliği üyesi ülkelerin olduğunu bildirdi. Rusya'nın Ukrayna ile barış görüşmeleri müzakere heyetinin başkanı Vladimir Medinsky ise dün Ukrayna'nın müzakereleri erteleme isteğini eleştirdi. Bir anlaşmaya varılması için daha gidilecek çok yol olduğunu söyledi.
Birleşmiş Milletler son günlerde Ukrayna'dan sığınmacı akışında önemli bir yavaşlama olduğunu duyurdu. AFP'ye göre Birleşmiş Milletler dün yayınlanan bir istatistikte şöyle dedi. Ukrayna'daki çatışmanın başlangıcından bu yana yaklaşık 3,8 milyon kişi ülkeyi terk etti. Son günlerde bu süreç geçmişe göre daha yavaşladı. Toplam 10 milyondan fazla insan, yani Ukrayna nüfusunun 1/4'inden fazlası evlerini terk etti.
Filistin halkı farklı bölgelerde toprak gününü büyük gösterilerle anarak terör rejimi İsrail'i protesto ettiler. 30 Mart 1976'da ırkçı rejim İsrail makamları işgal altındaki Kuzey Filistin'in Celile bölgesinde binlerce hektarlık Filistin arazisine el koydu. Bu suçun ardından Filistin halkı açlık grevine ve protestolara başladılar. Bu arada dün Gazze'de Filistin Toprak Günü'nün 46. yılı düzenlenen etkinlikle kutlandı. Filistinleri destek ulusal heyeti tarafından Gazze'nin doğu sınırı yakınlar düzen etkinliğe katılan Filistinler, ülkelerinin bayrağını taşıdı ve üzerinde "Kurtuluştan başka yolumuz yok, Filistin'in kurtuluşu yakın" yazılı dövizler taşıdı.
Irak'ta Cumhurbaşkanı'nın seçilmesiyle ilgili olarak parlamento oturumuna yeterli milletvekilinin katılmaması, oturumun çarşamba günü ertelenmesine sebep oldu. Irak Meclisi'nde Cumhurbaşkanlığı seçimi oturumu yeterli milletvekili sayısına ulaşamadığı için 4 gün sonraya ertelendi.
Suriye'nin Haseke kırsalı Kamışlı bölgesindeki Salih Yeharp köyü sakinleri, Suriye ordusu kontrol noktaları ile işbirliği içinde Amerikan işgaline ait bir askeri konvoyu durdurarak bölgeden kovdular.
Ve İranlı kürekçiler Tayland'da Asya Şampiyonası'nı 25 renkli madalya ile bitirdiler.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saati burada sona erdi.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Amerika ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yeni doğalgaz darbesiyle ilgili. Amerika Başkanı Joe Biden, Cuma günü Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Brüksel'deki ortak basın toplantısında Avrupa Birliği'nin Rusya doğalgazına bağlılığını azaltmak adına bu yılın sonuna kadar 15 milyar metreküp ek sıvılaştırılmış doğalgaz LNG'yi Avrupa Birliği'ne teslim edeceğiz dedi. Joe Biden 2030 yılına kadar yıllık olarak 50 bin metreküp ek sıvılaştırılmış doğal gazı Avrupa Birliği piyasasına sunacaklarını belirterek enerji bağımsızlığını kazanmak için Avrupa Birliği ile birlikte çalışacağız. Ancak Rus gazının bağımsızlığının Avrupa Birliği için pahalıya mal olabileceğinin de farkındayız dedi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de ek olarak 50 milyar metreküp gazın Rus gazının 1/3'ünün yerini alacağını söyledi. Von der Leyen artık doğru yoldayız, Amerika ile transatlantik ilişkilerin yeniden başlatılması konusunda ilkeli bir anlaşmaya varmaktan çok memnunum dedi. Ancak Katar Enerji Bakanı Rusya'nın dünyadaki gaz arzının %30 ila 40'ını temin ettiği için bu ülkenin ürettiği gazın yerini doldurmanın pratik olarak imkansız olduğunu doğruladı. Avrupa Birliği'nin tükettiği doğal gazın yaklaşık %40'ının Rusya'dan ithal edilmesi, Avrupa Birliği'nin önemli ölçüde enerji alanında bağımlı olması aslında Brüksel'in Washington'un Rusya'ya yönelik petrol ve doğal gaz yaptırımları politikasına uymasının önünde ciddi bir engel teşkil ediyor. Amerika, Rusya'dan petrol, doğalgaz ve ilgili ürünleri boykot etse de ancak Avrupalılar Rusya'dan doğalgaz ithal etmeye devam edeceklerini açıkça belirtmeleri bu engelin var olduğunu gösteriyordu. Görünüşe göre Amerika, Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığını bir an önce azaltmak için düzenlemeler yapmak için acilen harekete geçmiştir. Biden yönetiminin sıvılaştırılmış gazı Avrupa'ya gönderme hamlesi, Rusya ile Avrupa Birliği arasındaki son gaz gerilimleri ışığında da daha mantıklı bir şekilde değerlendirilebilir.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz ihracatı için ödemenin euro ve dolar yerine ruble talep ederek, Rusya'nın dost olmayan ülkelerle gaz anlaşmalarının bundan böyle sadece ruble ile yapılacağını vurguladı. Bu, Rus gazına bağımlı Avrupa Birliği ülkelerinin durumunu daha da karmaşık hale getirdi. Aslında Rusya'nın bu yönde attığı adım rubleyi değer kaybından kurtarmayı amaçlıyor. Rusya gaz ihracatında rubleyi dolar ve euro ile değiştirirse Batı yaptırımları sebebiyle ekonomisine verilen zararı azaltabilecek. Bu bağlamda Almanya Başbakanı Olaf Scholz Putin'in doğalgaz parasının ruble olarak ödenmesi talebini reddetti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Rusya'nın ülkeden ithal edilen gazın ruble olarak ödenmesi talebini kabul etmek için hiçbir neden olmadığını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron anlaşmaların metni ruble için bu tür taleplerde bulunmanın yasak olduğunu gösteriyor dedi. İtalya'da Rusya'dan doğalgaz ithalatının ruble olarak ödenmesine karşı çıktı. İtalya Başbakanı Ekonomi Danışmanı Moskova ihraç edilen gazın bedelini ruble cinsinden kabul ederek Avrupa yaptırımlarını zayıflatmak istiyor dedi. Dolayısıyla Batı ile Rusya arasındaki çatışmanın şiddetlendiği ve yakın gelecekte enerji sektörünü de içine alacağı görünüyor. Nitekim hem Putin'in ihraç edilen gazın fiyatını ve karşılığını ruble olarak talep etmesi hem de Amerika'nın sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatını arttırmaya yönelik teşvikleri sebebiyle Avrupa Rusya'ya olan bağımlılığını azaltabilecek bir konuma gelecektir. Buna rağmen bu yol Avrupa halkı için bedeli ağır ve çok zor bir yol olarak görülmelidir.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Bakü-Erivan hattında gerginliklerin devam etmesi konusunda. Karabağ hakimiyeti üzerinde anlaşamayan Bakü ve Erivan birbirlerine ithamlar savurmakta ve gerginlikleri arttırmaktadır. Buna ilaveten imzalanan barış anlaşması da olumsuz yönde etkilenmekte. Bakü ve Erivan liderleri Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nın nihai imzasına hazırlanırken, iki ülke askeri güçleri arasındaki temas hatlarındaki gerilimler barış anlaşmasını gölgeledi ve tarafların gerçek barışa ulaşması yolunda bir yeni engel oluşturdu. Bu bağlamda bazı yabancıların müdahalelerinin bugüne kadar Güney Kafkasya'da barış zedelediğini ve çatışan tarafların barışçıl amaçlarını gerçekleştiremediklerinde sorunlar yarattığını göz ardı etmemeliyiz. Bir yılı aşkın süredir ateşkesi ihlal etme, toprak işgal etme, tarihi ve kültürel anıtları tahrip etme iddiaları, Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nın imzalanmamasını geciktiren davalar arasında yer alıyor. Ancak bu süreçte Ukrayna'nın Rusya ile savaşı ve Moskova liderliğinin Doğu Avrupa'daki savaşla meşgul olması, yabancıların çatışmanın taraflarına tavsiyelerde bulunması, Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nın imzalanmasını engellemiş görünüyor. Aslında yabancı aktörler Rusya'nın Batı ile olan gerilimlerinin Güney Kafkasya'daki saldırgan hedeflerini sürdürmek ve 3. Karabağ Savaşı'nı körüklemek için iyi bir fırsat sunduğunu düşünüyorlar. Hiç şüphesiz söz konusu taraflar kardeşlik ve iki devlet bir millet gibi göz boyayan sloganlarına rağmen Kafkas halkının akıbetine tamamen ilgisizdirler. Bu bağlamda yayınlanan raporlara göre bölgede konuşlanmış Rus barış güçleri Azerbaycan Cumhuriyeti güçlerinin ilerlemesini engelledi. Fakat Rusya barış güçlerinin performansı sayesinde sadece sözde Özerk Karabağ Cumhuriyeti değil Ermenistan tarafından da eleştirildi. Sözde Özerk Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nde insan hakları savunucusu olan Gaham Stefanyan, Hankendi askeri hastanesini ziyaret ettikten sonra Azeri kuvvetlerinin Türk yapımı insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıda Dağlık Karabağ kuvvetlerine mensup 14 asker yaralandığı, yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğunu söyledi.
Öte yandan Bakü ve Erivan yerine bu kez sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti yetkilileri Azerbaycan Cumhuriyeti'ni ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçladı. Sözde Özerk Dağlık Karabağ Enformasyon Merkezi bir açıklama yaparak Azerbaycan Cumhuriyeti ordu güçleri Dağlık Karabağ bölgesi topraklarını işgal ederek Askeran bölgesindeki Par köyüne doğru ilerlediğini duyurdu. Açıklamaya göre üst düzey görüşmelerin devam etmesine rağmen Dağlık Karabağ bölgesinde konuştuğu Rus barış gücü sadece Azerbaycan güçlerinin ilerlemesini engelleyebildi. Sözde Özerk Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rus barış güçleri aleyhine yaptığı açıklama, Bakü ve Erivan liderleri tarafından Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan Dağlık Karabağ'a ilişkin 10 maddelik anlaşma uyarınca Ermeni güçler Dağlık Karabağ'dan tahliye edilmesi gerektiği bir sırada gelmektedir. Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti ordusunun Rusya'nın koordinasyonuyla topraklarını Ermenilerden kurtarmak yerine savaşa ve çatışmaya başvurduğu görülmektedir. Aslında Ermenistan'ın barış anlaşmasının imzalanmasıyla işgal altındaki toprakların bir bölümünün kontrolünü kaybettiğini belirtmek gerekir. Ağırlıklı olarak Ermenilerin yaşadığı bu bölgeleri geçmişte defalarca Azerbaycan güçleri tarafından saldırı düzenlendi. Mevcut durumda Ermeni yetkililer İlham Aliyev hükümetinin bu Ermeni nüfusu bölgelerin tarihi, kültürel doğasını yok etmeyi amaçladığını düşünüyorlar. Görünen o ki Dağlık Karabağ Barış Anlaşması'nın imzalanmasına rağmen savaşan tarafların gerçek barışı sağlamak için yeterince hazır değiller. Aynı zamanda dış müdahaleler bölgede devam eden gerilimlere katkıda bulunmuştur. Bu konuda bazı eleştirmenler Dağlık Karabağ'da konuştuğu Rus barış güçlerinin Moskova'nın Ukrayna'da yoğunlaşması sebebiyle Dağlık Karabağ bölgesine fazla ilgi göstermediğini söylüyor. Başka bir ifadeyle Rusya'nın bölgedeki duruma ilgisizliği Dağlık Karabağ ihtilafının taraflarını askeri hareketliliği artırmaya ve ateşkes şartlarını ihlal etmeye teşvik etmiştir.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsı 7 Ferverdin 1401, Hicri Kameri 24 Şaban 1443 ve Miladi 27 Mart 2022 Pazar. ...34 yıl önce bugün Hicri Şamsı 7 Ferverdin 1367'de böyle bir günde Birleşmiş Milletler Dönem Genel Sekreteri İran-Irak Savaşı sırasında Saddam rejiminin kimyasal silah kullanmasını kınayan bir bildiri yayımladı. O yıllarda Saddam rejimi İran'a karşı geniş çapta kimyasal silah kullanması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu konuya ciddi tepki göstermemesinin ardından Birleşmiş Milletler Dönem Genel Sekreteri Javier Pérez de Cuellar kendi inisiyatifini kullanarak Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'nin suskunluğuna rağmen bir bildiri yayımladı ve Saddam rejimini kimyasal silah kullandığı için kınadı. Bu açıklamalardan biri Hicri Şamsı 7 Ferverdin 1367 tarihine tekabül eden 28 Mart 1988'de yayınlandı ve Genel Sekreter'in son günlerde Irak güçlerinin kimyasal silah kullandığına dair çok sayıda kanıt bulunmasından üzüntü duyduğunu ve çok fazla zarara yol açtığını belirtti. Bildiride Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri kimyasal silahların kullanımını hangi koşullar altında olursa olsun kınadığını vurguladı. General Sekreter'in bu tutumu Saddam rejiminin dayattığı savaşın sonlandırılmasında da etkili oldu. ...78 yıl önce bugün Hicri Şamsı 7 Ferverdin 1323'te İranlı ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Husro Şekibayi, Tahran'daki Molevi bölgesinde dünyaya geldi. Husro Şekibayi ilk defa Hicri Şamsı 1353'te Feribor Salih yönetmenliğindeki kısa filmi olan Ketibe filminde kameraların karşısına çıktı. Hicri Şamsı 1361'de Mahmud Üstad Muhammed yönetmenliğindeki 21. gece oyununda rol ifa etmesi ünlü yönetmen Mesut Kimyani'nin büyük ilgisini çekti. Şekibayi, Sara, Peri, Ortak Dert, Kimya ve Garip Kız Kardeşler gibi filmlerde de rol ifa etti. Şekibayi'nin en son oynadığı filmin adı Kiyomers Pur Ahmet'in yönettiği Gece Otobüsü adlı film idi. Şekibayi Hicri Şamsı 28 Ferverdin 1387'de 64 yaşında Tahran'daki Parsyan Hastanesi'nde kalp hastalığı neticesinde vefat etti ve Beşli Zehra Mezarlığı'nda toprağa verildi. ...131 yıl önce bugün Hicri Kameri 24 Şaban 1312'de İslam dünyasının önde gelen fakihlerinden ve takdir merci Mirza Muhammed Hasan Şirazi vefat etti. Hicri Kameri 1230'da İran'ın güneyindeki Şiraz kenti dünyaya gelen Şirazi ilk eğitimini bitirdikten sonra Irak'ın Necef-i Eşref Dini İlimler Havzası'na giderek orada kendi döneminin ünlü fakihlerinden olan Şeyh Murtaza Ensari gibi hocalardan ders aldı ve sonuçta üstadlık makamına ulaştı. ...177 yıl önce bugün 27 Mart 1845'te Alman matematikçi ve fizik bilgini Wilhelm Conrad Röntgen dünyaya geldi. Röntgen çeşitli ışınların üzerinde geniş çaplı araştırma yaptı. Röntgen 1895'te X ışınını keşfetti. Bundan başka X ve gamma ışınlarının birimi de Röntgen adıyla adlandırıldı. Alman bilgin Röntgen 1923'te hayata gözlerini yumdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nevruz Özel Programı.
Değerli dinleyiciler, Hicri Şemsi takvimine göre yeni yıl ve Nevruz Bayramı'nı karşıladığımız bayrama özel programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. İranlı kavimlerin tarihi Nevruz Bayramı oldukça derin mazilere dayanan bir gelenektir ve üzerinden asırlar geçmesine karşın hala ilk günkü kadar canlı ve aktif bir şekilde kutlanır. Eğer her şeyi gerçek görünüşüyle görmek istersek, insanın geçmişini şimdiki hali gibi idrak etmeliyiz. Nitekim bu yüzden geçmişte söz konusu olan mitolojileri ve abideleri idrak etmek zaruri sayılır.
Aslında günümüzde dünya halkının birçok geleneklerinin kökleri geçmişe dayanır ve uzun yıllar insanlara ve düşüncelerine eşlik ederek gelişmiştir. Yaklaşık 2500 yıldır İran milletinin kültürünün bir parçası olan ve onlara eşlik eden İran geleneklerinden biri Büyük Nevruz Bayramı'dır. Nevruz Bayramı uzun yıllardır İran milletinin evlerine tanıdık bir misafir gibi girer ve beraberinde neşe ve mutluluk getirir.
Nevruz Bayramı tüm engebeli ve inişli çıkışını tarihine karşın günümüze dek gelmeyi başarmış ve İran halkının hangi inançtan ve ırktan olursa olsun yüreğinde yer edinmiştir. Bazı kaynaklarda belirtildiği üzere Nevruz Bayramı eski İran halkının inançlarında kökü bulunan ve binlerce yıl önce kutlanan bir bayramdır. Nitekim bu bayram İran mitolojileri ve efsaneleriyle bütünleşmiştir. Bu yüzden Nevruz Bayramı'nı anlatmaya geçmeden önce mitoloji ve efsane gibi tabirlere biraz açıklık getirmek istiyoruz.
Yabancı bir sözcük olan mitin anlamı nedir? Aslında bu sözcüğü birçok kez duymuş, birçok kez de kullanmışızdır. Bazı uzmanların tanımladığına göre günümüzde mit olarak adlandırılan şey, insanların yeryüzüne ayak bastığı ilk günlerle, yani insan hala birçok doğal fenomeni ve birçok doğal fenomenin sebebini çözemediği dönemle ilgilidir. O dönemlerde insanlar açıklayamadıkları bu tür durumlara hayal gücü ve düşüncelerine dayanarak daha sonraki dönemlerde kutsal değerler olarak ortaya çıkan ve insanların inanmaya başladığı bir şeyler uyduruyor, böylece mitler ortaya çıkıyordu.
Bu arada daha sonraki dönemlerde mitlerin kutsallığı kaybolup yerini başka değerlere ve inançlara bıraktığında söz konusu bazı mitler unutulup gidiyordu. Bu tür mitler sosyal değerlerini kaybettikten sonra ise halk arasında efsane olarak yayılıyordu. Bu arada bazı mitlerin yeniden canlanabildiği ve daha sonraki dönemlerde yeniden hayata geçtiği de belirtilmelidir. Bu tür mitlerin en önemli olanlarından biri Nevruz Bayramı'dır.
Nevruz'un ortaya çıkışı hakkında çeşitli rivayetler bulunmakta. Ancak kesin olan şey Nevruz'un mevsim değişikliği ile ilgili olduğudur. Eskiden İran takvimi ay temelindeydi. Fakat bu durum bayramların ve şenliklerin düzenlenmesinde bazı sıkıntılara yol açıyordu. Daha sonraları ve Selçuklu Kralı Melikşah döneminde takvimin değiştirilmesiyle beraber Nevruz Bayramı ilkbahar mevsimiyle uyumlu hale geldi.
geçmişte mevsimlerin süresi eşit değildi ve çeşitli kaynaklarda mevsimleri sınıflandırmak için çeşitli sınıflandırmalardan söz edilmişti. Ancak bu sınıflandırmaların arasında bir tanesi eski İran'da yaratılış mitolojisiyle örtüşmektedir.
Eski İran halkı yılı eşit olmayan 6 bölüme bölüyordu ve her bölümün başında Ahura Mazda'nın yeni bir dünyanın veya varlığın ön örneğini yarattığına inanıyordu. Örneğin gök, su, yer, bitki, faydalı hayvanlar ve insan gibi eski İranlılar Ahura Mazda bu işi 6 eşit olmayan aralıklarla ve bir yıl boyunca yaptığına inanırdı ve böylece bu inanç eski İran halkı için her dönemin başlangıcı Gahimbars dedikleri bayram gibi kutlama bahanesi oldu. Bu bayramlarda halk Ahura Mazda'yı takdir ediyor ve yarattığı güzellikler için şükranlarını sunuyordu. Her Gahimbars ise 5 gün sürüyordu. Bu arada Gahinyar'ın İran'ın manevi mirası olarak kayda geçtiği de belirtilmelidir.
Tahran Radyosu.
Eski İran'da yılın son bayramı insanın yaratılış yıl dönümüne denk geliyordu ve buna göre Nevruz Bayramı'ndan İran mitolojisinde insanın yaratılış yıl dönümü olarak da söz ediliyor. Bu inanca göre büyük yaratan için en aziz mahluk insandı. Bu yüzden yıl dönümü daha muhteşem bir şekilde kutlanması gerekiyordu.
Ancak bu anlatılardan başka birçok efsanede Nevruz Bayramı İran'ın eski mitolojik kralı Cemşit döneminde gündeme geldiği ifade ediliyor. Bu rivayetlere göre İran'ın mitolojik kralı ve Pişdadi hanedanından olan Cemşit Nevruz'da kraliyet tahtına oturdu. Cemşit dinini yeniledi ve bunu Nevruz'da yaptı. Pişdadi krallığı İran'ın ilk mitolojik krallığıdır ve Firdevsi'nin Şehname adlı büyük eserinde de adı geçmiştir.
Bir başka rivayete göre şeytan bereketi yok etmişti. Öyle ki insanlar yemekten ve içmekten doyamaz olmuştu. Şeytan rüzgarın esmesine engel olmuştu. Öyle ki ağaçlar kurumuş, dünya yok olma eşiğine gelmişti. O sıralarda Cem ya da Cemşit, Tanrı'nın emri üzerine şeytanın ve izleyenlerinin mekanına gitti ve onlarla çarpıştı ve bu felakete son verdi. Ve dünyaya geri döndüğünde bu zaferin bereketi sayesinde güneş gibi parlıyor ve etrafa nur saçıyordu. Bu duruma hayret eden halk yeni gün anlamına gelen Nevruz diye haykırmaya başladı. Aslında Nevruz bayramı ile Kral Cemşid'in bağlantılı oldukları hakkında birçok efsane söz konusudur. Ki zamanımız kısıtlı olduğu için sadece iki örneğini beyan etmekle yetinmek zorunda kaldık.
Evet, sohbetimizin başında da belirtildiği üzere Nevruz Bayramı 2500 yıldır İran milletinin kültürünün bir parçası olan ve onlara eşlik eden İran geleneklerinden biri ve yaşamlarının ayrılmaz parçasıdır. Nevruz Bayramı'nın Hahameneşi ve Eşkani İmparatorlukları döneminde nasıl kutlandığı hakkında elimizde pek fazla bilgi bulunmuyor. Sadece bazı tarihi rivayetlerde de ve belgelerde Nevruz Bayramı Hahameneşi döneminde kutlandığından söz ediliyor.
Bir rivayete göre Hahameneşi İmparatoru Kuroş, Babil'i fethettikten sonra oğlu Cambuciye'yi Nevruz Bayramı'nda Mezopotamya'nın kralı olarak açıkladı. Öte yandan İran'ın tarihi tahtı Cemşit Sarayı her yıl Nevruz Bayramı'nın kutlandığı mekan olduğu belirtiliyor. O yıllarda Hahameneşi İmparatorluğun egemenliği altında bulunan birçok milletin temsilcileri bu mekanda bir araya gelerek imparatora hibelerini sunuyordu. Söz konusu temsilciler bu muhteşem binanın basamaklarından çıkmak ve sarayın kapılarından ve büyük duvarlarından geçmenin ardından Yüz Sütun adlı köşke girerdi.
Taht-ı Cemşit duvarlarında arslanla boğa arasındaki savaşı yansıtan kabarık nakış ilkbaharın kış mevsimine galibiyetinin temsil ediyordu. Zira arslan güneşi ve boğa yağmuru temsil ediyor. Bu kabarık nakış İran'da mevsimlerin değişmesiyle ilgili yıllık şenliğin yapıldığını gösteriyor ve bu şenliğin Nevruz bayramı olduğu anlaşılıyor.
Tüm tarihi mitolojiler ve rivayetler Nevruz bayramı yenilenme ve değişim ve doğanın yeniden doğuşu ile ilgili olduğunu gösteriyor. İlkbahar, ekinoksu yerkürenin iki ekinoksundan biridir ve her yıl sadece bir kez yaşanır. Öteki ekinoks sonbahar ekinoksudur. Yerkürenin kuzey yarım küresinde bahar ekinoksu, güney yarım kürede sonbahar ekinoksuna denk gelir. Böylece tarihi Nevruz bayramı kuzey yarım kürede yeni yılın başlamasıyla birlikte başlar.
Nevruz bayramı asırlar boyu ve tüm siyasi ve sosyal değişimlere karşın eskisi gibi ayakta kalmış ve adeta bir köprü misali İran milletini zengin ve gani kültürü ve tarihiyle bütünleştirmiştir. Nitekim İran halkı hangi etnik gruptan, ırktan veya inançtan olursa olsun Nevruz bayramında bir araya gelerek bu tarihi ve milli bayramı kutlar, Nevruz bayramı insan ve doğanın yeniden doğuşunun habercisidir.
Evet değerli dinleyicilerimiz, bir sonraki sohbetimizde Nevruz'un mitolojilerini ve efsanelerini, ayrıca bu bayramın Sasaniler döneminde ve İslami dönemde nasıl kutlandığını gözden geçireceğiz.
Değerli dinleyiciler, Hicri Şemsi takvimine göre yeni yıl ve Nevruz bayramını karşıladığımız bayrama özel programımızın bir başka bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam dininde
çocukların ve ergenlerin talim ve terbiyesi.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin insan yaşamının iki önemli evresi olan çocukluk ve ergenlik çağında talim ve terbiyesine bakışını ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde çocuklara sabırlı olmak, sadakat, ihsan, insaf ve mağdurlara yardım etmek gibi ahlaki özelliklerin öğretilmesinden bahsedeceğiz. Geçen bölümde çocukların ahlaki talim ve terbiyesinde aile, okul, çevre ve arkadaşların önemli etkisi bulunduğunu anlattık. Özellikle çocuklar gelişme ve büyüme çağında gördükleri ve duydukları her şeyden çok çabuk etkilenebiliyor. Buna göre çocuğun yakın çevresinde bulunan anne ve baba gibi karakterler çocuğu büyük derecede etkiliyor ve onun taklit ettiği modellere dönüşüyor. Çocuklara sadakat, dürüstlük, yalandan kaçınmak, sabır, hoşgörü, tevazu, cesaret, cömertlik ve alçak gönüllülük gibi sıfatları öğretebilecek ilk kişiler aile fertleridir. Böylece bu güzel sıfatlar çocuğun içine yerleşir ve onun sabit davranışları ve karakteri haline gelir. Bugünkü sohbetimizde ebeveynlerin çocukların öğrenmesi için uygun zemini oluşturmakta rol ifa edebilecekleri bazı ahlak kurallarından söz etmek istiyoruz. Ahlak ilkeleri ve kurallarına uymanın bireysel boyutu vardır. Hem başkaları hem toplumla ilişkilerde anlam kazanır. Ahlaki öğretiler en başta çocuğun içine yerleşmesi ve daha sonra teamüllerinde ve çevresi ve toplumla ilişkilerinde uygun davranmasına katkı sağlaması gerekir. Çocuğun ahlaki taalim ve terbiyesinde ona her ilkenin mıstakı öğretilmeli, böylece çocuğun hangi davranışın uygun, hangi davranışın uygunsuz olduğunu teşhis etmesine yardımcı olmalıdır. Çocuklar başkalarının haklarına saygı göstermeyi doğrudan ve dolaylı pratik eğitimlerle öğrenmelidir. Sevmek, bağışlamak, cesaretli olmak, başkalarının haklarına saygı göstermek ve benzeri davranışlar çocukların ahlaki ve sosyal terbiyelerinde önemli yeri olan ilkelerdir. Amerikalı tarih yazar ve ünlü filozof Will Durant bu konuda şöyle diyor: "Eğer çocuğundan edep bekliyorsan ilkin kendin edepli olmalısın. Eğer çocuğundan temiz olmasını istiyorsan kendin temiz ol. Eğer öfke sırasında şiddete başvuruyor ve kötü sözler sarf ediyorsan, çocuğunun hafızasına bu tür davranışlarını taklit yoluyla yazmış olursun. Eğer çocuğumuzun dürüst olmasını istiyorsak, ilkin kendimiz dürüst olmamız gerekir. İslam dini açısından çocuğun gelecekteki kişiliği anne ve babasının vereceği taalim ve terbiyeye bağlıdır. Gerçekte anne ve babanın her türlü söz ve ameli çocuğun narin ve hassas ruhunu etkiler. İslam dininde Hazreti Ali aleyhisselam ve Hazreti Fatıma selamullahi aleyha'nın ortak yaşamı yüce bir aile ocağının en güzel örneğidir. Bu aile sarf ettiği çaba ile beşeri topluma en seçkin evlatları ve en yüce insanları kazandırmıştır. Bu örnek ailenin fertleri sevmek, bağışlamak, cesaretli olmak, başkalarının haklarına saygı göstermek, fedakarlık, iyi ahlak, tevazu, ibadet, hoşgörü, sıla-i rahim ve benzeri davranışlar bakımından birer simgeydi. Ehl-i Beyt siyerinde davranış ve amele dayalı taalim ve terbiye en önemli terbiye yöntemidir. Nitekim masum imamların evlatları da ebeveyninin davranışlarını ve amellerini izleyerek onları örnek alır ve ahlak ilkelerine göre davranırdı. Çocukların mutlaka tanıştırması gereken güzel sıfatlardan biri, muhtaç insanlara yardım etmek ve cömertlik gibi güzel sıfata bürünmelerini sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için çocuk, muhtaç insanlarla yakından tanışması ve ebeveyninin onlara nasıl yardım ettiklerine şahit olması ve zamanla kendisi de az da olsa bu konuda küçük bir pay üstlenmesi gerekir. Anne ve baba çocuklarına ta ilk yıllardan itibaren bazen yiyeceklerini veya oyuncaklarını çevredekilere bağışlamasını öğretmeleri gerekir. Bu amel çocukta cömertlik duygusunu ve bağışlamanın nedenli değerli olduğu anlayışını geliştirir. Şuayb bin Abdurrahman Hazai şöyle anlatır. İmam Hüseyin aleyhisselam Kerbela çölünde şehit düştüğünde omuzunda bir iz vardı. İmam Seccat aleyhisselamdan bu izin sebebi soruldu. İmam çok ağladı ve şöyle buyurdu. Bu iz babamın omuzunda taşıdığı ve yoksul insanların evine götürdüğü yiyeceklerden kalan izdir. İmam Seccat aleyhisselam da sürekli babasının bu davranışını izlediği için kendisi de aynı şekilde amel etti. İmam Bakır aleyhisselam da şöyle buyurur. Babam Ali bin Hüseyin geceleri omuzunda ekmek torbası taşır ve yoksullara sadaka verirdi.
Tahran Radyosu.
Ahlaki öğretilerden biri de sabırdır. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde ve rivayetlerde sabrın önemine sık sık vurgu yapılmış ve Müslümanlara musibetlerde ve zor durumlarda sabırlı olmaları tavsiye edilmiştir. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurur. Biz çok sabırlıyız ve bizleri izleyenler bizden daha sabırlıdır. Çünkü biz bildiğimiz şeyler için sabrediyoruz. Ama bizi izleyenler haberdar olmadıkları şeyler için sabrediyor. Çocuklarda sabretme ruhunu geliştirmek, sabırlı ve dirençli evlatlar yetiştirmek için ebeveynler ta çocukluk çağından itibaren evlatlarını insanseverlik, sorumluluk ve sabırlı olmak için bu durumlarla tanıştırmaları gerekir. Bir başka ifadeyle davranış biçimlerinin diğer mıstaklarında olduğu gibi sabır da çeşitli yöntemlerle çocuklara öğretilmelidir. Çocuk daha konuşmaya başlamadan önce büyük bir dikkatle çevresini gözetler. Anne ve babasının davranışlarını taklit eder. Çocuklar ayrıca kişilikleriyle ilgili değerleri de genellikle önem verdikleri insanların davranışları ve değerlerine göre geliştirir. Çocuklara sabırlı olmayı öğretmenin en iyi yolu ebeveynin sabırlı davranmasıdır. Affetmek ve bağışlamak bireysel, ailevi ve sosyal ilişkilerin kalıcı olmasından önemli bir etken olmakla beraber bireyin ve toplumu ruhi ve psikolojik sağlığında da etkili bir unsur sayılır. İslami düşüncelerde Allah-u Teala'nın mahlukları ile ilişkisi rahmet, sevgi, hoşgörü temellerine dayanırken insanların ilişkileri de kardeşlik temeli üzerinde inşa edilir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de rahmet peygamberi olarak adlandırdığı İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de bu sıfata sahipti. Affetme ve bağışlama konusunda en güzel örnek sayılırdı. Nitekim Allah-u Teala peygamberini bu sıfatla hitap ediyor ve Ali İmran suresinin 159. ayetinde o Hazretin bu özelliği ilahi sonsuz rahmetten kaynaklandığını belirterek, İslam peygamberi sert ve acımasız biri olsaydı insanların o Hazretin etrafından dağılacağını, böylece İslam'ı tebliğ etmekte başarısız olacağını buyuruyor. Evet, affetmeyi ve bağışlamayı ta çocukluk çağından itibaren öğretmek gerekir. Bağışlamayı öğrenmeyen çocuklar yetişkinlik çağında birer asık suratlı, sert insanlar olur. Oysa affetmeyi ve bağışlamayı öğrenen çocuklar daha ileri yaşlarda başkalarına karşı hoşgörülü davranan güzel huylu insanlara dönüşür. Bu değer çocuklara merhametlilik olarak anılan bir başka değeri öğretir. Çocuk, merhametli ve hoşgörülü olmayı ta çocukluk çağından öğrendiği takdirde ileriki yaşamında fedakar ve samimi bir dost olur. Çocukluk çağında öğretildiği takdirde kurumsallaşan bir başka ahlaki ilke insaftır. İnsaf, başkalarına karşı adil ve adaletli davranmaktır. Kuşkusuz toplumun bireylerinin tümü kendilerini toplumun birer üyesi olarak algıladıkları takdirde başkaları için iyilikten başka düşünmeyecek ve kendileri için beğendiklerini başkaları için de beğenecektir. İslam peygamberi bu konuda şöyle buyurur: İnsanlar sana nasıl davranmasını istiyorsan sen de başkalarına aynı şekilde davran. Ve insanların sana yapmalarını istemediği şeyleri sen de başkalarına yapma. Psikologlara göre çocuk henüz 2 yaşındayken dış dünyayı yeteri kadar idrak edemediği ve sadece kendi varlığını idrak edebildiği için her şeyi ancak kendisi için ister. Ama yavaş yavaş büyüyünce ve iyi ahlaki özelliklerle tanışınca bu bencilliği giderilir ve başkalarını da kendi dünyasına kabul etmeye başlar. Dolayısıyla ebeveyn de çocukların insaflı olmasında ve başkalarını sevmesinde etkili rol ifa edebilir. Sadakat de çocuklara ta çocukluk çağında öğretilmesi gereken en önemli ve zaruri değerlerden biridir. Çocuk doğduğu zaman hile ve yalan gibi kavramlara kesinlikle yabancıdır. Buna karşın zamanla ve büyürken çevresindekilerden duydukları yalanlarla yavaş yavaş yalancı olmayı öğrenir. Peki ama neden sadakat çocukların ahlaki terbiyesinde önemlidir? Çünkü çocukları yanlış yolda şaşkın şaşkın ilerlemekten kurtarabilecek tek etken sadakattir. Sadık ve samimi olan çocuk hem hatasını kabul eder hem ebeveyninin işlediği hata ile ilgili nasihat ve tavsiyelerini dinler. Ahlaki faziletlerle çocukluk çağından itibaren tanışan insanlar hem başkalarına karşı daha sağlıklı insanlar olur hem özgüven duyguları daha güçlüdür ve sosyal yaşamlarında daha başarılı olur. Ayrıca başkaları ile kurdukları sağlıklı ilişkileri daha iyi korur ve bireysel ve sosyal yaşamlarında başarılı olur. Değerli dinleyiciler, İslam dininin insan yaşamının 2 önemli evresi olan çocukluk ve ergenlik çağında talim ve terbiyesine bakışını ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra dinleyicilerle baş başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajların bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Sezgin Anar isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. En çok üzüldüğüm şeyler de şimdilerde huzur evi dedikleri yerler. Bu isimde esas aldatmaca bir isimdir. Oraya evlatları, torunları ya da yakınları tarafından terk edilmiş derbederlerin başlarını soktuğu yuva manasına darul mitrukin demek daha uygundur. Huzur bir insanın bulunduğu atmosferden zevk duyması, hazzı manevi içinde bulunması, hayatı tebessümle karşılaması, onu tebessüm ettirecek hadiselerin çevresinde cereyan etmesi ise bu evlere nasıl huzur evi denebilir ki? Orada kalanlardan biri 3 bayram oldu, 4 bayram oldu, benim çocuklarım bana gelmedi deyip hıçkıra hıçkıra ağlıyorsa burası huzur evi mi olur? Gerçekten de çok üzülüyor insan böyle evet, bir şeyleri. Adı yani, huzur evi ama gerçekten de huzur böyle olamaz. Huzursuzluğun
merkezi evidir. Oluyor yani.
Yani bir kadar anne ve baba.
Bu kadar meşakkatle yani, çocuklarını, evlatlarını büyütüyor. Artık günün birinde ihtiyarladıkları zaman onların elinden tutup onların yanı başında olacağımız yere huzur evleri dedikleri öyle kurumlara götürüp bırakıyorlar çocuk. Bazı insanlar gerçekten yani eskiden diyecek bunun bir şey bulamıyoruz.
Bunun bir masalı da vardı, anlatırlardı bize. Çocuğun biri babası yaşlandığında büyük bir sepete koymuş, evet, sırtını atmış götürmüş dağa, orada bırakmış sepetle orada. Evet. Dönerken babası demiş oğlum sepeti de al götür demiş, ihtiyaç değil demiş ama senin çocuğun seni getirmen için ihtiyacı olacaktır.
Onu oraya koymamız lazım bir gün.
Onu oraya koyma yani o ne buradaki kadar zarif nükte şu ki yani bu kendini de düşüneceksin. Bu tabii yaşlılık ki, herkes içindir.
Hepimiz için.
Bunu insan ve en azından kendini yani, de düşünmeli.
Düşünüyorum
bir
da.
De bir annenin, bir babanın evde zaten olması büyük kendiliğinden bir nimettir. Yani. Bir nimettir. Bunu yani nasıl anlamazlar?
Yani Allah-u Teala'nın kimlere vermiş olduğu bence en büyük nimettir bize.
En büyük nimettir. Tabii zaten onların sadece sayesi altında yaşamak, nefes alıp vermek büyük bir yani zenginlik ve nimettir. Maalesef anlayamıyorlar bazıları.
Maalesef farkında olamıyoruz.
İsterseniz birkaç satır gerisinde
tabii ki,
var siz
okun. Tabii ki efendim. Evet, hakikaten anne, baba ve büyükler bugün terk edilmişlerdir. Ve bu fena ahlak yaygındır. Gerçekten huzur evleri tesis etseniz, onlara denizlerin kenarlarında yalılar yapsanız, kayıklar indirseniz, oradan onlara denizin içinde yüzme imkanları da verseniz, evlatlarının, çevrelerindeki insanların soluklattığı o huzuru, o hası, o ruhani zevki onlara veremezsiniz. Gerçekten de öyle. Ne yaparsak yapalım, çocuklarının yanında, ailesinin yanında ailelere, anne babalara verilecek huzur hiçbir şekilde verilemez.
Hem de düşünsenize yani bir çocuğu yetiştirmenin o kadar, kolay değil. Var. Her anı bile birçok zorlukları var. Anne baba katlanıyor. Çocuk büyüyor. Tam anne ve babaya o verimli çağına geldiği zaman
kesinlikle, kesinlikle.
Sanki unutuveriyor çocuk nereden geldiğini, nasıl kimseni büyüdüğünü, yetiştirdiğini.
Tabii ki.
İnsan bunu düşünmez
anne,
mi?
Anne baba
hiç?
Nasıl bir meşakkatle büyümüş, tabii buralara ki kadar getirmiş, şimdi telafi etme zamanı diyerekten.
Tabii ki.
Maalesef. İnşallah ki bu gibi tablolara şahit olmayız gençlik, bizler hepimiz yani anne babamıza hak ettiği değeri inşallah verelim diyor ve dinleyicimize teşekkürlerimizi iletiyoruz.
Evet, sıradaki mektuba geçiyoruz. İsmail Tekin isimli dinleyicimiz gönderdi yazısında şu satırlara yer veriyor. Bahar, Cenab-ı Hakk'ın güzel isimlerinin bir tecellisi. Kudretinin, yaratıcılığının ve güzelliğinin şeffaf bir perdesi. Ölümden sonraki dirilişin bir delili. Kainat kitabının en parlak, en görkemli, en renkli sayfalarından biri. Bolluğun, bereketin, ilahi ikramın coştuğu bir mevsim. Her güzel çiçek, her sanatlı böcek, her sanat harikası bitki, yaratıcısına övgüler söyleyen içli bir kaside. Satırlardaki ilahi hitap bu süslü kitaba dikkat çekiyor. Allah'ın rahmet eserlerine bak diyor. Nasıl da yeryüzünü diriltiyor ölümünden sonra. Gözüne gönlünü de ekleyip bakan Mevlana bu bahar mevsimi değil bambaşka bir mevsim diye inliyor. Her gözün mahmurluğu bir başka vuslattan, her dal oynamada ama her dalın oynayışı başka bir sebeple. Bahar güzelliğini meydana getiren her varlık bir başka dille anıyor Rabbini, şükrünü bir başka eda ile ifa ediyor. Alışkanlığımızın örtüsü baharın güzel yüzüne kara bir perde gibi geriliyor. Şeffaf güzelliklerin altında görülen güzeller güzelini gizlemeye çalışıyor. Fakat kalp gözü açık olan Allah'ın nuruyla bakıyor. Her yerde sanatın işaret ettiği sanatkarı gösteriyor. Nereye baş koysam secde edilen odur. Altı tarafta da ibadet edilen odur. Altı tarafım dışında da bahçe, gül, bülbül, sema, sevgili. Bunların hepsi bahane, maksat odur ancak. Ne güzel anlatmıştır.
Gerçekten de öyle.
Sağlık güzel İsmail Tekin'in. Evet. Gerçekten bu güzellikler bahar bir diriliştir.
Yeniden başlangıçtır.
Bir ölümün ardından gelen yeniden bir diriliş, maneviyat yani işte öbür dünyayı hatırlatıyor. İnsan kesinlikle kendini düşünüyor, kendini düşünerekten yani bir sonraki yani maneviyattan alan güçle varlığın alem, varlık aleminin anlamını kavruyor artık. Yani insanın sebepsiz bir yere gelmediği, yani ebedi bir hayat yaşayacağı, kesinlikle öbür dünya. Bütün hesap günü her şeyi insan düşünebiliyor. Tabii ki. Bahar kapsamında.
O baharın yeniden dirilişiyle insan kendinde de bir yenilikler yaparak yeniden diriliş.
Tabii ki. Birçok şey yani
hatalarımızı, tefekkür, yanlışlarımızı düzelterek.
Bu yüzden insanın gerçekten tefekkür etmesine çok kesinlikle hadislerde yer alıyor, işaret ediliyor. İnsan bunu düşünerek yani hayatın gerçek anlamını farkına varıyor, nasıl tabii bir yaşam sürdürmesi gerektiğini, nasıl tabii vaktini boşuna harcamaması gerektiğini, her şeyi anlamış oluyor.
Eksiklerini, yanlışlarını düzelterek yeni bir başlangıç, tabii kendini ki düzelterek yeniden başlaması çok güzel. İsterseniz evet, ben devam edeyim. Buyurun. Dinleyicimizin yazısı biraz, yazısı uzun biraz. Evet, sevgili güneş bir parlayınca aşık zerre gibi oynar, titrer, döner durur. Aşk baharının rüzgarı esmeye başladı mı, kuru olmayan her dal oynamaya başlar. İçinde baharı bulamayanlara dışarıdaki bahar fazla bir şey ifade edemez. içimizin baharı ise ebedi dirilişin müjdesi olan imandır. İmanla kendini ebediyen diri bilenlere ahiretin ölümsüz baharı olan cennet vaat edilmekte. Fani dünyanın baharı, ebedi alemin baharı olan cennetin habercisidir. Evet, dinleyicimiz çok güzel bir şekilde ifade etmiş. Gerçekten kendisine bu güzel ve anlamlı mektubundan dolayı teşekkürlerimizi iletiyor. Selamlar ve dualar gönderiyoruz.
Evet, sıradaki mektuba geçmeden önce bir telefon mesajımız var.
Merhaba arkadaşlar. Yusuf İpekçiyim, Iğdır'dan arıyorum sizi. Nevruz içerdiği güçlü anlamlarla yeni bir uyanışa, barışa, dostluğa, birlik ve beraberliğe yapılan bir çağrıdır. Nevruz bayramınız kutlu olsun. Allah'ın emanetiniz.
Aziz dinleyicimize mesajını bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Evet, sırada bir başka mektup var. Yasemin Serengil isimli dinleyicimiz bize gönderdiği yazısında şu ifadelere yer vermiş. Şeytan insanı bitmeyen bir fakirlik ve muhtaçlık korkusu altında tutmak ister. Bunun için de sabah akşam yalanlarla dolu bir propagandayı evde, camide, her yerde enjekte etmeye çalışır. Biriktirmeye, kısmaya teşvik eder. İştah kabartır, tavize sürükler, zillete bile razı ettirir. İster ki mümin hiç dünyanın peşinden ayrılmasın. Sanki mümin bir an dünyayı ihmal etse hepten elinden gidecek zanneder. Evet, mektup güzel evet. Ve o kadar da uzun ama süremizin sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Dinleyicimize bu güzel mektubundan dolayı teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz. Evet, inşallah bir sonraki hafta elimizde birçok mektup var. Elimizden geldiği kadarıyla hepsinden
tabii ki yer vermeye çalışacağız,
birazcık inşallah okumaya çalışacağız. Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0-98-21-22-16-27-53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0-98-21-22-01-36-82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-6767 Tahran İran adresini kullanabilir.
Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi belirtelim. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Evet değerli dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın sonuna da gelmiş bulunuyoruz. Programımızın sonunda Umut Eren, Merve Denizli ve Akşın Kanar isimli dinleyicimize de geçen hafta bize gönderdikleri mektuplarından dolayı teşekkürlerimizi iletirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Haftaya tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerinin özetleriyle sona eriyor. Cumhurbaşkanı Reisi Bangladeş Ulusal Günü'nü kutladı. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan, anlaşma noktasına yaklaştık ancak henüz çözülmemiş birçok önemli mesele var dedi. Sağlık Bakanı İran'ın korona ile mücadelede 10 güçlü ülke arasında yer aldığını belirtti. Yemen tek taraflı 3 günlük ateşkes ilan etti. El Hudeyde'deki tıbbi malzeme deposu koalisyon güçleri tarafından hedef alındı. Şanghay İşbirliği Örgütü'nde Nevruz kutlaması töreni düzenlendi. Son 24 saatte Türkiye'de koronavirüsten 70 kişi hayatını kaybederken 13.849 yeni vaka tespit edildi. İstanbul Boğazı'ndaki mayın etkisiz hale getirildi. Biden, Putin'e çok ağır sözlü saldırıda bulundu. Ukrayna'da 100 milyon dolarlık yeni güvenlik yardımı yapıldı. Ulyanov, Avrupalıların Moskova'ya karşı yaptırımlara kaybeden tarafı olacağını belirtti ve Filistinliler toprak gününde yaygın protesto gösterisi yaptı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillah.